Ayrım 31.
İvan hala yatakta yatıyor. Yüzünde bugüne değin hiç görmediğim bir ifade var. Yoğun biçimde düşünüyor. Görünüşe bakılırsa acelesi yok. Ansızın burada öyle sessiz yatmaya vakti var ve ben ona doğru eğiliyorum. Kollarımı göğsümde kavuşturmuşum ama sonra kendi içimde yığılıp kalıyorum. İvan şöyle diyebilsin diye. Bugün seninle mutlaka konuşmak zorundayım. Sonra yine susuyor. Benimle konuşmak zorunda olduğundan onu rahatsız etmemek için ellerimle yüzümü kapatıyorum. İvan başlıyor. Seninle konuşmalıyım. Anımsıyor musun? Bir defasında sana söylemiştim ama bazı şeyleri söyleyemeyeceğim. Ama eğer ben, yani ne yapardın eğer ben, eğer sen ne diye soruyorum. Sesim neredeyse duyulmuyor. Ve eğer sen diye yineliyorum. İvan konuşuyor. Sanırım şimdi sana söylemek zorundayım. Şöyle sormuyorum. Bana ne söylemek zorundasın? Çünkü sorarsam İvan konuşmayı sürdürebilir. Ama ben daha uzun süre sussam bile İvan sorabilir. O zaman sen suskunluğun uzun süre sürmemesi gerektiğinden başımı sallıyorum ve onun yanına uzanıyorum. Hafiften ve ara vermeksizin yüzünü okşuyorum. Yoğun biçimde düşünmeyi kessin diye ve son için sözcükleri bulamasın diye. Yani bunun anlamı senin ne biliyorsun? Başımı yine sallıyorum. Hiçbir anlamı yok. Bir şey biliyor da değilim ve eğer bilseydim ya da o bana söyleseydi bile bir yanıtı olamazdı. Burada ve şimdi ve yeryüzünde yanıtı olamazdı. Yaşadığım sürece yanıtı olamayacak. Bu sessiz yatış bir zaman artık son bulmalı. İvan için ve kendim için birer sigara aramalıyım. İkisini de yakmalıyım ve birer sigara daha içebiliriz ancak. Çünkü İvan gitmek zorunda. Bana bakmaktan kaçınmasına bakamam. Duvara bakıyorum ve duvarın üstündeki bir şeyi arıyorum. Biri giyinene değin bu kadar uzun zaman geçmemeli. Çünkü karşısındaki giyinene değin hayatta kalmayabilir insan ve İvan hala yoğun düşünceler içerisinde nasıl gideceğini, giderken ne söyleyeceğini bilemezken ben hemen ışığı söndürüyorum ve İvan dışarı çıkabiliyor. Çünkü koridordaki ışık yanıyor. İvan'ın arkasından kapının kapandığını duyuyorum. Daha alışkın olduğum bir gürültü beni ürkütüyor. Malina anahtarla kapıyı açıyor. Bir an yatak odamın kapısı önünde duruyor ve ben tatlı birkaç kez söz söylemek istediğimden aynı zamanda da sesimi yitirdim mi yoksa sesime hala sahip miyim bunu bilmek istediğimden şöyle diyorum. Biraz önce yattım, neredeyse uyumak üzereydim. Eminim sen de çok yorgunsundur. Hadi git yat. Ama Malina bir süre sonra odasından çıkıyor ve karanlığın içinden geçerek bana geliyor. Işığı yakıyor ve ben yine ürküyorum. Malina içinde uyku haplarının bulunduğu madeni kutuyu alıyor, hapları sayıyor. Bunlar benim uyku haplarım. Yapılan harekete öfkeleniyorum ama hiçbir şey söylemiyorum. Bugün artık hiçbir şey söylemeyeceğim. Malina, 3 tane almışsın. Sanırım bu kadarı yeter. Tartışmaya başlıyoruz. Birbirimize girmemizin yakın olduğunu görüyorum. Şimdi kaçınılmaz biçimde birbirimize gireceğiz. Şöyle diyorum. Hayır, yalnızca 1,5 hap aldım. Görüyorsun, haplardan biri yarım. Malina konuşuyor. Bu sabah saymıştım. Şimdi 3 hap eksik. Yanıtlıyorum. En çok 2,5 hap almış olabilirim. Yarım hap da bir şey sayılmaz. Malina hapları alıyor, cebine koyuyor ve odadan çıkıyor. İyi geceler. Yataktan dışarı fırlıyorum. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Çaresizim. Malina kapıyı çarpıp çıktı. Bir kapının çarpılmasına, Malina'nın hapları saymasına dayanamıyorum. Bu sabah ondan saymasını istemiş olan ben değilim. Gerçi olabilir. Ondan özellikle bugünlerde haplarımı saymasını istemiş olabilirim. Çünkü artık aklımda hiçbir şey tutamıyorum. Ama Malina tutup da bu hapların hesabını bana şimdi çıkartmayı nasıl cüret edebilir? Ne olduğunu bilmiyor ki. Ve kapıyı açıp ansızın bağırıyorum. Ama sen hiçbir şey bilmiyorsun ki. Malina kendi kapısını açıp soruyor. Bir şey mi söyledim? Malina'dan rica ediyorum. Bir hap daha ver. Gerçekten ihtiyacım var. Malina kesin konuşuyor. Artık hap almayacaksın. Uyuyacağız. Malina ne zamandan beri bana böyle davranıyor? Ne istiyor? Su içmemi ve bir aşağı bir yukarı dolaşmamı. Çay yapmamı ve bir aşağı bir yukarı dolaşmamı. Viski içmemi ve bir aşağı bir yukarı dolaşmamı. Gel gelelim, bütün evde tek bir viski şişesi yok. Bir gün gelecek, Malina benden artık telefon etmememi ve Ivan'ı artık görmememi de isteyecek. Ama bu isteğine hiçbir zaman kavuşamayacak. Yine uzanıyorum, sonra yine kalkıyorum ve düşünüyorum. Ses çıkartmadan Malina'nın odasına gidiyorum. Karanlıkta ceketini arıyorum, tüm ceplerini karıştırıyorum ama hapları bulamıyorum. Odasındaki her nesneye elimi atıyorum, sonunda kutuyu bir kitap yığınının üstünde buluyorum. Elime iki hap alıyorum. Biri şimdi için, biri de ihtiyaten gecenin geç saatleri için. Kapıyı da Malina'nın beni duyamayacağı kadar sessiz kapatmayı başarıyorum. İki hap yanımda, komodinin üstünde duruyor, ışık yanıyor, hapları almıyorum. Çok az bunlar. Ve ben Malina'nın yanına girdim ve onu aldattım. Pek yakında bunu öğrenecek. Bunu yalnızca daha sakinleşmek için yaptım. Yoksa başkaca bir nedenden ötürü değil. Pek yakında her şeyi bileceğiz. Çünkü daha uzun süre böyle gidemez. Bir gün gelecek, bir gün gelecek ve yalnızca Malina'nın kuru, neşeli, iyi sesi duyulacak. Ama benden gelme, büyük bir heyecan içerisinde söylenmiş hiçbir güzel söz duyulmayacak. Malina pek çok şeyi kendine dert ediyor. Ivan'ın yüzünden bile, Ivan'ın üstüne hiçbir şey kalmasın diye, Ivan'ın üstüne hiçbir suçun gölgesi düşmesin diye, Ivan'ın suçu olmadığı için ben de 40 hap almayacağım. Ama yalnızca sakin kalmak istediğimi, Ivan'a bir şey yapmış olmamak için kendime de bir şey yapmadığımı nasıl söyleyebilirim Malina'ya? Şimdi daha sakinleşmeliyim yalnızca. Çünkü Ivan zaman zaman telefon etmeyecek diye bir şey yok. Sayın Ekselansları Malina, sana bir şey soracağım. Muayyen mal vasiyeti diye bir şey var mıdır? Nasıl yapacaksın muayyen mal vasiyetini? Ne demek istiyorsun bununla? Mektup sırrını korumak istiyorum ama benden sonra bir şey de bırakmak istiyorum. Beni kasten mi anlamak istemiyorsun? Malina uyuduğu için yazmaya başlıyorum. Bayan Yelinek çoktan evlendi. Artık benim için mektupları yazacak, düzenleyip dosyalayacak kimse yok. Sayın Herr Richter, benim için hiç önem taşımayan birkaç hukuki sorunda beni düşünülebilecek en büyük içtenlikle destekleme inceliğini gösterdiniz. Burada özellikle B olayını anımsıyorum. Olay benim için tabii ki önemli değil. Ama bir hukukçu olduğunuzdan, o zamanlar büyük bir güvenle size başvurduğumdan ve siz de bana hesaplar çıkartmaksızın onca cömert bir biçimde yardım etmiş olduğunuzdan ve benim bugün Viyana'da başka soracak kimsem bulunmadığından size nasıl vasiyetname yapıldığını sormak istiyorum. Düzenlemem gereken bazı şeyler var. Her zaman düşünülebilecek en büyük düzensizlik içerisinde yaşadım ama artık benim de bir düzene girmemin zamanı geldi. Sizce örneğin el yazısıyla yapılması yeterli midir? Ya da sizinle buluşmamız veya benim... Sevgili Herr Doktor Richter, size büyük bir korku içerisinde ve çok acele yazıyorum. Çünkü size büyük bir korku içerisinde yazıyorum. Daha bazı şeyleri de düzenlemek zorundayım. Bunların sayısı çok değil. Yalnızca kağıtlarımla, çok bağlı olduğum birkaç şeyle ilintili ve ben bunların, bu birkaç parça şeyin yabancı ellere geçmesini istemiyorum. Ne yazık ki ne yapacağımı bilmiyorum ama her şeyi çok iyi düşündüğümü size söyleyebilirim. Akrabalarım bulunmadığından mavi bir cam küpün, küçük yeşil kenarlı bir kahve fincanının ve gökyüzünü, yeryüzünü ve ayı simgeleyen eski bir Çin maskotunun birisine ait olmasını istiyorum. İstiyorum demem hukuken geçerlilik kazandırmaya yeterli mi? Adı ayrıca belirteceğim. Buna karşılık kağıtlarıma gelince bu konuda sanırım siz bile benim dayanılması olanaksız durumumu biliyorsunuzdur. Günlerdir yemek yemedim. Artık yemiyorum, uyuyamıyorum. Söz konusu olan para da değil çünkü artık hiç param yok. Viyana'da tam anlamıyla izole edilmiş durumdayım. Dünyanın para kazanılan ve yemek yenen bölümlerinden ayrıyım ve siz durumumu belki de... sayın ve sevgili Herr Doktor Richter. Çeşitli nedenlerden ötürü bir vasiyetname yapmak zorunda olduğumu sizden daha iyi bilen kimse yok. Vasiyetnameler, mezarlıklar, son istekler her olayda eskiden beri tüylerimi ürpertmiştir. Bence vasiyetnameler gerekli değil. Ama ben buna karşın bugün size başvuruyorum. Çünkü siz hukukçu olarak benim hiç aydınlığa kavuşmamış, belki de aydınlığa kavuşturulması olanaksız durumumu belki anlayabilir ve çok gereksindiğim bir düzene sokabilirsiniz. Bütün kişisel ve çok özel eşyalarım birisine verilecektir. Bu adı ayrı bir kağıtta belirtiyorum. Bir başka sorun karşıma kağıtlar yüzünden çıkıyor. Bunlar üstü yazılmamış kağıtlar değil ama değersiz evrak, değerli evrakım hiç olmadı. Ama buna rağmen kağıtlarımın yalnızca Bay Malina'ya verilebileceğini belirtmek çok önemli. Siz bildiğim kadarıyla kendisini Viyana'daki o çok kısa kalışınız sırasında bir kez görmüştünüz. Ama çok iyi anımsamıyorum. Bu konuda yanılabilirim. Her olasılığa karşı, en önemli olasılığa karşı size bu adı bildiriyorum. Sevgili Herr Doktor Richter, size bugün büyük bir korku içerisinde ve çok acele yazıyorum. Tek bir açık düşünceye bile varabilmekten acizim. Ama kim herhangi bir açık düşünceye varabilmiş ki? Durumum tümüyle dayanılmaz bir duruma dönüştü. Belki de her zaman dayanılmazdı. Ama sonunda şöyle olacak. Herr Malina değildi, Ivan da değildi. Bu size hiçbir şey söylemeyen bir ad. Yaşamımla ne ilgisi olduğunu size daha sonra açıklarım. En kişisel eşyalarıma ne olacağı bugün beni ilgilendirmiyor. Sayın ve sevgili Herr Richter, belki çok şey istiyorum sizden ama size büyük bir korku içerisinde ve çok acele yazıyorum. Hukuk alanında bu denli kapsamlı bilgilere sahip bir hukukçu olarak geçerli bir vasiyetnamemin nasıl yapıldığını bana söyler misiniz? Nasıl yapıldığını ben ne yazık ki bilmiyorum ama çeşitli nedenlerle yapmak zorundayım. Lütfen bana derhal yanıt verin. Mümkünse mektubumu alır almaz. Viyana, bir kadın. Bugün Malina'nın boş günü. Bugünü yalnız başıma geçirmeyi yeğlerdim ama aramızda düşmanca bir havanın esmesine karşın Malina'yı hiçbir gerekçeyle evden çıkmaya razı edemiyorum. Düşmanca hava Malina'nın öfkeli ve aç oluşuyla başlıyor. Her zamankinden daha erken sofraya oturuyoruz. Başka zamanlar yalnızca Ivan için yanan şamdanı yakıyorum. Masa bence görünüşte doğru kurulmuş. Ama yalnızca sucuk ve salam çeşitleri var ve ben ne yazık ki ekmeği unutmuşum. Malina bir şey söylemiyor gerçi ama ne düşündüğünü biliyorum. Ben. Duvarda ne zamandan beri bir çatlak var? Malina. Anımsamıyorum, çoktan beri olmalı. Ben. Kaloriferin üstündeki bu koyu gölgeler ne zamandan beri? Malina. Resim asmadığımıza göre duvarlarımız lekesiz olamaz ya. Ben. Ben beyaz duvarlar, zarar görmemiş duvarlar istiyorum. Aksi takdirde kendimi hemen Goya'nın son odasında oturuyormuş gibi hissederim. O derinlerden uzanan köpek başını, duvardaki bütün o karanlık resimleri, Goya'nın son dönemine ait resimleri düşün. Bana Madrid'de o odayı asla göstermemeliydin. Malina, ben seninle hiç Madrid'e gitmedim. Masal anlatma. Ben, bu hiç önemli değil ama ben orada bulundum. Monsenyör, senin izninle ya da iznin olmaksızın. Duvarların yukarısında örümcek ağları görüyorum. Şuraya bak lütfen. Her taraf nasıl ağlarla kaplı. Malina, giyecek bir şeyin yok mu? Neden benim eski sabahlığımı giyiyorsun? Ben, giyecek bir şeyim yoktu ondan. Hiç şu cümleye rastladın mı? Siam contenti sono un uomo ha fatto questa caricatura. Malina, sanırım doğrusu sonu diyor olacak. Tanrılar çok, pek çok ölümler ölür. Ben, insanlar tanrılar değil. Malina, neden hep böyle düzeltmeler yaparsın? Ben, ruhum ve bedenimle bir karikatüre dönüşmüş olduğum için o düzeltmeleri yapma hakkına sahibim. Memnun musun şimdi? Malina odadan çıkıyor, odasına gidiyor, elinde bir kibrit kutusuyla yine geliyor. Şamdandaki mum bitmiş. Yeni mum almayı unuttum. Malina halinden memnun gözüküyor. Gerilimi ve düşmanlıkları giderek daha belirgin biçimde duyumsamama karşın Malina'ya akıl danışabilirim. Ne olduğunu ve nasıl olduğunu sorabilirim. Ben. Daha primatlarda, sonradan da hominitlerde bir şeyler ters gitmiş olmalı. Bir erkek, bir kadın, tuhaf sözcükler, tuhaf bir delilik. İkimizden hangisi summa cum laude başaracak? Ben, bu benim için bir yanılgı olmuş olmalı. Bir konu mu bu? Malina, hayır. Ben, ama burada ve bugün değil mi? Malina, evet. Ben, bir öyküsü var mı? Malina, artık yok. Ben, dokunabilir misin? Malina, asla. Ben, ama beni muhafaza etmelisin. Malina, zorunlu muyum buna? Peki nasıl alınmak istersin? Ben, confuoco, senden nefret ediyorum. Malina, bana mı söylüyorsun? Bir şey mi dedin? Ben, forte. Sayın Her Malina, kutsal efendimiz, crescendo. Güçlü ve görkemli majesteleri, sizden nefret ediyorum. Fortissimo. Beni değiştir başkasıyla istersen. Değişelim muhterem efendim. Tutto il clavicambello. Senden nefret ediyorum. Perdendo le forze dolento. Lütfen muhafaza et beni. Senden asla nefret etmedim. Malina. Söylediklerinin tek sözcüğüne inanmıyorum. Yalnızca tüm sözcüklerin bir araya geldiğinde inanıyorum. Ben. Dolento, terk etme beni. Cantabile assai. Beni nasıl bırakırsın? Senza pedale. Anlatmak istiyordum ama anlatmayacağım. Mesto, anılarımda beni yalnızca sen tedirgin ediyorsun. Tempo giusto. Büyük hikayeyi oluşturan hikayeleri sen devral. Onların tümünü al benden. Masayı topladım ama daha toplanacak şey kalıyor. Artık mektuplar, telgraflar ve kartlar gelmeyecek. Ayrıca Ivan önümüzdeki günlerde zaten Viyana'dan ayrılmıyor. Ama sonradan ve çok daha sonradan da artık hiçbir şey gelmeyecek. Evin içinde özel bir yer, gizli bir göz arıyorum. Çünkü elimde küçük bir tomarla bir aşağı bir yukarı gidip geliyorum. Yazı masasında sonradan asla kendiliğinden açılmayan, kimse tarafından açılamayan bir göz olmalıydı. Ya da bir demirin yardımıyla yerden bir parça parke kaldırabilirim, mektupları oraya sakladıktan sonra parkeyi yeniden kapatır ve mühürleyebilirim. İktidara katılışım devam ettiği sürece. Malina bir kitap okuyor, okuduğu yerde büyük bir olasılıkla şöyle yazılı. Konusu karşısında insan doğasının ilgisiz kalamayacağı bu tür araştırmaları izlerken bunların karşısında umursamaz bir tavır takınmak boşunadır. Zaman zaman başını öfkeyle kaldırıp bakıyor, sanki elimde küçük bir mektup tomarıyla gezindiğimi ve onları saklayacak yer aradığımı bilmiyormuş gibi. Yere diz çöküyorum. Eğildiğim yön Mekke ya da Kudüs yönü değil. Artık hiçbir şeyin önünde eğilmiyorum. Yalnızca sıkışan ve çok güç açılan en alttaki çekmeceyi çıkarmak istiyorum. Malina nerede saklamaya karar verdiğimi anlamasın diye gürültü yapmamam gerekiyor. Fakat şimdi de mektup tomarının bağı çözülüyor ve mektuplar kayıp karışıyor. Onları yine beceriksizce bağlıyorum. Zorla çekmecenin aralığından sokuyorum ama sonra hemen yine dışarı çekiyorum. Mektupların ortadan kaybolmuş olabileceğinden korkuyorum. Paket kağıdının üstüne bu mektupların bir açık artırmada yazı masamın satılmasından sonra yabancılar tarafından bir kez daha bulunması olasılığına karşı bir şeyler yazmayı unuttum. Birkaç sözcükle bir önemin vurgulanması gerekiyor. O halde şimdi birkaç sözcük. Bunlar tek mektuplardır. Bu mektuplar bana ulaşan mektuplardır. Benim bütün mektuplarım bunlar. Ivan'ın mektuplarının biricikliğini dile getirebilecek cümleyi bulamıyorum. Ve burada baskına uğramadan önce bu işten vazgeçmem gerek. Çekmece sıkışıyor, bütün ağırlığımla ama ses çıkartmaksızın çekmeceyi itiyorum, kapatıp kilitliyorum ve anahtarı Malina'nın eski, benim her yanımdan sarkan sabahlığının cebine koyuyorum. Oturma odasında Malina'nın karşısında oturuyorum, elindeki kitabı kapatıyor ve soran gözlerle bana bakıyor. Tamam mısın? Başımı sallıyorum çünkü tamamım. O halde burada oturacağına neden birer kahve yapmıyorsun? Yumuşak bakışlarımı Malina'ya çeviriyorum ve aslında şimdi ona korkunç bir şey söylemem gerekirdi diye düşünüyorum. Bizi artık sürekli ayıracak ve aramızdaki her sözü olanaksız kılacak bir şey. Ama ayağa kalkıp ağır ağır odadan çıkıyorum. Kapıda dönüp bakıyorum ve kendi sesimi duyuyorum. Korkunç bir şey değil ama başka bir şey söylüyorum. Cantabile ve dolcissimo. Nasıl istersen, kahveyi hemen yapıyorum. Ocağın önünde duruyorum ve suyun kaynamasını bekliyorum. Sonra filtreye birkaç kaşık kahve dolduruyorum. Düşünüyorum. Hala düşünmekteyim. Öyle bir düşünme zorunluluğu derecesine vardım ki bu derecede düşünmek artık olası değil. Omuzlarım düşüyor. Yüzüm ocağa çok yakın olduğundan her yanım sımsıcak kesiliyor. Nous allons à l'esprit. Ama bu kahveyi pişirebilirim henüz. Bilmek istediğim şey Malina'nın içerki odada ne yaptığı, benim hakkımda ne düşündüğü. Çünkü düşünme eylemimin onun ve benim çok ötemize geçmiş olmasına karşın ben de biraz onu düşünüyorum. Bir şeyler yapıyorum, kahve ibriğini içine kahveyi koymadan önce biraz ısıtıyorum. Augarten porseleninden yapılma iki küçük kahve fincanını tepsiye koyuyorum. Karşımda gözden kaçırılamayacak biçimde duruyorlar. Tıpkı benim burada duruşumun ve hala düşünüyor oluşumun da gözden kaçırılamayacak bir biçimde olması gibi. Bir zamanlar bir prenses vardı. Bir zamanlar Macarlar uçsuz bucaksıza uzanan ülkeden atlarının üstünde kopup geldiler. Bir zamanlar Tuna kıyısında söğüt ağaçları hışırdamaktaydı. Bir zamanlar bir demet kırmızı zambak vardı. Bir de siyah palto. Benim krallığım, benim ölümlü ellerimle savunmuş olduğum Macar sokağı ülkem, şimdi suyun geri kalan kısmı bu filtreden damlarken, kızmaya başlamış olan ocağın yüzeyinden daha büyük olmayan görkemli ülkem. Yüzüstü ocağa düşmeye, kendi kendimi sakatlamamaya, yakmamaya dikkat etmeliyim. Çünkü aksi takdirde Malina polisi ve ilk yardımı çağırmak zorunda kalır. Yakınında bir kadının yarı yarıya yanmış olmasından ötürü ihmalini itiraf etmek zorunda kalır. Doğruluyorum. Ocağın kızgınlığından ötürü yüzümde alev alev, geceleri bu ocakta sık sık kağıt parçalarını tutuşturmuştum. Yazılanları yakmak için değil, en son bir sigara için ateş sağlayabilmek amacıyla. Ama artık sigara içmiyorum. Bugün bıraktım. Düğmeyi sıfıra çeviriyorum. Bir zamanlardı ama yanmıyorum. Kendimi dik tutuyorum. Kahve hazır. İbriğin kapağı kapandı. Hazırım artık. Ötede avluya açılan bir pencereden müzik sesi geliyor. Kür fe bon fe bon. Ellerim titremiyor, tepsiyi odaya götürüyorum. Her zaman olduğu gibi uslu uslu kahve servisini yapıyorum. Malina'nın fincanına iki kaşık şeker koyuyorum. Kendiminkine koymuyorum. Malina'nın karşısına oturuyorum bir ölüm sessizliği içerisinde ve kahvelerimizi içiyoruz. Nesi var Malina'nın? Teşekkür etmiyor, gülümsemiyor, sessizliği bozmuyor, akşam için önerilerde bulunmuyor. Ama bu onun boş günü ve benden hiçbir şey istemiyor. Uzun uzun Malina'ya bakıyorum. Ama o başını kaldırmıyor. Ayağa kalkıyorum ve eğer hemen bir şey söylemezse, eğer beni alıkoymazsa o zaman cinayettir bu diye düşünüyorum ve artık söyleyemeyeceğim için uzaklaşıyorum. Artık çok korkunç değil. Yalnız birbirimizden kopmamız her kopmadan daha korkunç. Ivan'da yaşadım, Malina'da ölüyorum. Malina hala kahvesini içiyor. Ötedeki avlu penceresinden hola diye bir ses duyuluyor. Duvarın yanına gittim. Duvarın içine giriyorum. Soluğumu tutuyorum. Bir kağıda şunu da yazmam gerekirdi. Malina değildi ama duvar açılıyor. Ben duvarın içindeyim ve Malina yalnızca birlikte çoktandır görmüş olduğumuz çatlağı görebilir. Benim odadan çıkmış olduğumu düşünecek. Telefon çalıyor. Malina açıyor, benim güneş gözlüğümle oynuyor ve gözlüğü kırıyor. Sonra bana ait olan mavi bir cam küple oynuyor. Gönderici hiç teşekkür edilmemiş, gönderen bilinmiyor. Ama Malina yalnızca oynamıyor. Çünkü şimdi de şamdanımı öteye itiyor, alo diyor. Bir süre konuşmuyor Malina, sonra soğuk ve sabırsız bir sesle konuşuyor. Numarada yanıldınız. Gözlüğümü kırmış kağıt sepetine atıyor. Bunlar benim gözlerim. Malina gözlüğün ardından mavi küpü de atıyor. Yani bir düşten kalan ikinci taşı. Benim kahve fincanımı ortadan kaldırıyor. Bir plağı kırmaya çalışıyor ama plak kırılmıyor. Bükülüyor ve düşünülebilecek en sert direnişi gösteriyor ve sonra yine de çatır diyor. Malina masayı boşaltıyor, birkaç mektubu yırtıyor, vasiyet etmiş olduklarımı atıyor ve her şey kağıt sepetine gidiyor. Malina kağıt parçalarının arasına içinde uyku haplarımın bulunduğu madeni bir kutu da atıyor. Daha bir şeyler arıyor ve çevresine bakınıyor, şamdanı daha da öteye itiyor. Sonra sanki çocuklar bu şamdana erişebilirmiş gibi şamdanı saklıyor ve duvarın içinde bir şey var. Artık bağıramaz ama bağırıyor yine de. İvan! Malina dikkatle çevresine bakınıyor. Her şeyi görüyor ama artık duymuyor. Ortada yalnızca onun yeşil kenarlı fincanı var. Tek başına Malina'nın yalnız olduğunun kanıtı. Telefon yine çalıyor. Malina duraklıyor ama sonra yine de telefonun yanına gidiyor. Telefon edenin İvan olduğunu biliyor. Malina alo diyor, sonra yine bir süre konuşmuyor. Ne demiştiniz? Hayır mı? O halde söylemek istediğimi iyi anlatamadım. Bir yanlışlık olmalı. Numara 723144. Evet, Macar Sokağı 6. Hayır, yok. Burada bir kadın yok. Söylüyorum size, bu isimde biri burada hiç olmadı. Burada başka kimse de yok. Benim numaram 723144. Adım mı? Malina. Ayak sesleri, hep Malina'nın ayak sesleri, hafifleyen adımlar, en hafifinden adımlar, bir duruş, alarm yok, canavar düdükleri yok, kimse yardıma gelmiyor, can kurtaran arabası da yok, polis de. Bu çok eski, çok sağlam bir duvar. İçinden kimsenin dışarı düşemeyeceği, kaçamayacağı, hiçbir sesin yükselemeyeceği bir duvar. Cinayetti. Kitabın sonu. 17 Mart 2007, sayfa 303.